Ayrım 8.
Onlar hafif kabahatlerin öcünü alabilirler ama büyük suçlarınkini alamazlar. Böylece bir insana karşı işlenecek kabahat öyle olmalı ki hükümdarın öçten yana korkusu olmasın. Ama bir hükümdar zapt edilmiş bir yerde göçmen yerine sayısız birlikler tutarsa masrafı çok daha fazla olur. Memleketin geliri muhafaza ve koruma yolunda erir gider. Uzak ve kendi yurdundan farklı bir ülkenin yeni başbuğu, en zayıf komşu kralların koruyucusu ve başkanı da olmalı. Aynı zamanda en güçlü komşu devleti nasıl zayıflatacağını da araştırmalıdır. Romalılar zapt ettikleri yerlerde bu usulleri titizlikle uyguladılar, göçmen toplulukları yolladılar. Güçlerini artırmadan en zayıflarını korudular, korkulabilecek gibi olan büyüklüklerinin kudretlerini azalttılar. Dipnot, Machiavel, Hükümdar ve Büyük Frederik'in Machiavel'i, Çürütme Denemesi, çeviren Vahdi Atay, Remzi Kitabevi, İstanbul, Tarihsiz, sayfa 18-20, Yavuz Abadan, AGE, sayfa 188-191. Ele geçirilmeden önce kendi öz yasalarıyla yönetilen şehir veya krallıkları nasıl yönetmek gerekir? Ele geçirilen devlet kendi yasalarına alışıksa, sahip olanın onu muhafaza için 3 yol vardır elinde. Birincisi onu yakıp yıkmak, ikincisi gidip orada oturmak, üçüncüsü yasalarını ona bırakmak, bir haraç biçmek ve bir hükümet kurup oraya bu hükümeti sulh içinde tutabilecek az sayıda insan yerleştirmek. Özgürlüğe alışmış bir şehir kendi vatandaşlarıyla yönetilirse daha kolaylıkla muhafaza edilir. Kim ki özgürlüğe sahip olmaya alışmış bir ülkeyi ele geçirir ve onu ortadan kaldırmazsa kendisi onun tarafından ortadan kaldırılmayı beklemelidir. Dipnot, Machiavel, Hükümdar ve Büyük Frederik'in Machiavel'i Çürütme Denemesi, çeviren Vahdi Atay, Remzi Kitabevi, İstanbul, Tarihsiz, sayfa 18-20, Yavuz Abadan, AGE, sayfa 188-191. İyi olmayan sayısız insan arasında tüm iyi olma sevdasına kapılacak bir adam mahvolmaktan hiçbir zaman kurtulamaz. Şu halde batmamak isteyen bir hükümdarın gerektiği zaman iyi olmamayı öğrenmesi şarttır. Dipnot, Machiavel, Hükümdar, AGE, bölüm 5, sayfa 27-28. İleri sürdüğün bu niteliklerin hepsine sahip olmana gerek yok. Yalnız onlara sahipmiş gibi görünmelisin. Bağışlayıcı, sözüne sadık, güleç, doğru ve dindar görünmelisin. Öyle ki seni gören ve duyan iyilik, sadakat, doğruluk, yumuşaklık ve din demenin sen demek olduğuna inansın. Yalnız bu son nitelikler en fazla sahip olman gerekendir. Dipnot, Machiavel, AGE, bölüm 18, sayfa 69. Görüldüğü gibi Machiavel, kitabında hükümdara öğütler vermektedir. Kitabı baştan başa bu tür öğütlerle doludur. Kitap 1512'den sonra Floransa'da iktidarı alan Prens Medici'ye ithaf edilmiştir. Machiavel'in yazdıkları, gaye için her vasıta, her şey mübahtır anlayışının kuramı olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, Büyük Frederik, Machiavel'i, şiddetin, kötülüğün, aşağılık bir yaşantının zehirli ve mikroplu tohumlarını saçan bir kişi olarak değerlendirmektedir. Onun için kötülük örneği demektedir. Dipnot, Büyük Frederik Machiavel'i Çürütme Denemesi, AGE, sayfa 94-229. Büyük Frederik, hükümdarların ödevi, egemenliğinde yaşayan insanlara her yönden, doğruluk, iyilik, yumuşaklık, hoşgörülülük, sözünden dönmemezlik gibi hasletleri aşılamaktır ve hükümdarlar bunları yapmaktadır. Yazarlar da bu hedefi gerçekleştirmek için iyi örnek sunmalıdırlar. Halbuki Machiavel insanlığa mikrop saçmaktadır demektedir. Kanımızca Machiavel hükümdarların nasıl olması gerektiğini, ne yapmaları gerektiğini anlatmıyor. Nasıl olduklarını, ne yaptıklarını anlatıyor. İktidara gelmek, ülkeler zapt etmek, halkları ve devletleri kendilerine boyun eğdirmek için ne yaptıklarını, ne gibi araçları kullandıklarını anlatıyor. Bu bilgileri de çeşitli zaman ve mekan boyutu içinde yaptığı incelemelerinden çıkarıyor. O halde Machiavel'in yazılarını, hükümdar iktidarı korumak ve sürdürmek için zulüm yapmalıdır şeklinde anlamamak gerekir. Machiavel, hükümdarların zulüm yaptıklarını, iktidarlarını bu yolla koruduklarını belirtiyor. Nitekim Machiavel'i amansız bir şekilde eleştiren Büyük Frederik'in zamanında da hükümdarlar aşağı yukarı Machiavel'in yazdıkları biçimde davranmışlardır. Günümüzde bile bu davranışların pek çok örneklerini görmek mümkündür. Fakat o günün politik koşulları içinde Machiavel bu eleştiriyi tam olarak yapamamaktadır. Engizisyon mahkemesinden, kilisenin dogmalarından çekinmektedir. Böylece eleştirilerini hükümdara öğütler veriyormuş şeklinde kaleme almakta ve kitabını hükümdara sunmaktadır. Bu politik bir davranıştır. Bu politik davranış sonucu bile Machiavel'in Medici sülalesi tarafından itibar gördüğü iddia edilemez. Görüldüğü gibi politikacı bir kişi, olguları, olgusal ilişkileri başka yollara da anlatma olanağına sahiptir. Sanatçının da bu tür olanakları vardır. Bilim ise kamuoyunun incelemesine, denetimine ve eleştirisine her zaman açık olmak zorundadır. Böyle olunca ulaştığı sonuçları açık olarak yazmak göreviyle karşı karşıyadır. Bilim, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla zihniyetiyle hareket edemez. Çağımızda bilim yönteminin, kamunun inceleme, eleştirme ve denetimine açıklık özelliğini unutmamak gerekir. Demek ki bilim yönteminin temel taşı, somut olgunun giderek nesnel gerçeğin ifadesidir. Bilimin öne sürdüklerinin doğruluğu, yalnızca objektif gerçeğe uygunluklarına dayanır ki, bu da ancak pratikte, yani gerçeği değiştiren aksiyonda gerçeklenebilir. Dipnot, Oscar Lange, Ekonomi Politik, 4, Ekonomi Politik'te Akımlar ve Bilimsel Bilgilerin Belirlenmesi, çeviren Muvaffak Şeref, Ataç Kitabevi, İstanbul 1968, sayfa 119. Bu konuda Bertolt Brecht şöyle diyor. Yazar, gerçeği söylemek cesaretinde olmalıdır. Yazarın gerçeği söylemesi, örtbas etmemesi, gerçeğe aykırı hiçbir yazı yazmaması gerektiği açıkça görülmektedir. Yazarın gerçeği gün ışığına çıkarmak görevi de vardır. Baskı ve şiddet dönemlerinde gerçeği söylemek güçtür. Bu yüzden gerçeği söyleyip söylememek birçoklarına göre sadece bir namus meselesidir. Onlar bunun sadece bir namus meselesi olduğunu sanırlar. Halbuki gerçeği söylemenin yanında onu gün ışığına çıkarmak da önemlidir. Önce hangi gerçeği söylemek gerektiğini keşfetmek bir hayli güçtür. Mesela bugün büyük bir devletin, Nazi Almanya'sının, bütün dünyanın göz önünde en aşağılık bir barbarlığın içine gömüldüğünü, üstelik en korkunç bir şekilde sürdürülen iç savaşın belki de dünyayı bir enkaz yığını haline getirecek, genel bir savaşa yol açacağını herkes bilmektedir. Şüphesiz bir gerçektir bu ama bunun yanı sıra başka gerçekler de vardır. Mesela iskemlelerin insanlar otursun diye yapıldığı, yağmurun gökten yere yağdığı yanlış değildir. Yazarların çoğu bu tür gerçekleri dile getiriyorlar. Onlar batmakta olan bir geminin üzerine resim yapan ressamlara benziyorlar. Sözün ettiğimiz ilk güçlüğü göze almıyorlar hiç ama gene de vicdanları rahat. Zalimlerin hışmına uğramaksızın yapıyorlar resimlerini. Fakat kurbanların çığlıkları ırgalamıyor onları. Buna rağmen dile getirdikleri gerçeklerin iskemlelerin ne için yapıldığını ve yağmurun nasıl yağdığını belirtmekten başka bir şeye yaramadığını söylemek bile kolay değildir. Çünkü gerçeklere bambaşka bir kılıf giydirmesini biliyorlar. Söyledikleri şey aslında şundan ibarettir. İskemle iskemledir ve hiç kimse yağmurun gökten yere yağmasını önleyemez. Dipnot, Bertolt Brecht, Gerçeği Yazmanın 5 Güçlüğü, sayfa 5. Bütün bunlar varlık alanı olarak gerçeği, gerçek somutu yani nesnel gerçeği olduğu gibi kabul etmeden bilim yönteminin kullanılamayacağını göstermektedir. Nesnel gerçeğin yok farz edilmesinin, tahrif edilmesinin bilim dışı bir faaliyet olduğu şüphesizdir. İşte bu noktada önemli bir sorunsal alana daha geliyoruz. Somut olgular üzerinde, nesnel gerçek üzerinde ısrar etmek insanı dogmatikliğe götürür mü? Veya çeşitli baskı ve yasaklar karşısında nesnel gerçek üzerinde ısrar eden bir kişi fikri sabit sahibi olmakla suçlanabilir mi? Bunu bilim tarihinden örneklerle açıklayalım. Örneğin aşağı yukarı aynı çağlarda İtalya'da yaşayan Galileo 1564-1642 ile Almanya'da yaşayan Kepler'i 1571-1630 ele alalım. Bu çağlarda gerek Almanya'da gerek İtalya'da kilisenin büyük bir etkinliği vardı. Kilisenin öğretilerinin, kilisenin ideolojisinin dışına çıkmak suç sayılırdı. Bu bakımdan çağın egemen ideolojisini yapan ve yayan kiliseye, onun öğretilerine karşı çıkılamazdı. Evrenin merkezinin dünya olduğu, dünyanın düz olduğu, sabit olduğu, kilisenin önemli öğretilerindendi. Bununla beraber Kepler, Galileo gibi bilim adamları, yaptıkları araştırmalar sırasında kilisenin bu öğütlerinin doğru olmadığı, gerçeği aksettirmediği sonucuna vardılar. Yaptıkları araştırmalar ve incelemelerle kendi görüşlerinin doğru olduğunu, gerçeği aksettirdiğini, kilisenin öğretilerinin yanlış olduğunu defalarca ortaya koydular. Böylece dünya ve evren hakkında birbirleriyle hiç bağlantısı olmayan iki çeşit bilgi elde ediliyordu. Biri dinsel ve aynı zamanda politik, ideolojik bir bilgi, öbürü bilimsel bir bilgi. Fakat dini mahiyetteki bilgi kilisenin bilgisiydi. Bilginin üreticisi, yayıcısı kilise olduğu için bilginin ideolojik ve politik bir yönü de vardır. Çağın yani orta çağdaki Hristiyanlık dünyasının resmi ideolojisi kilisenin ideolojisiydi. Kilise bütün evrenin merkezinin dünya olduğunu, dünyanın sabit olduğunu, dünyanın merkezinin de kilise yani papalık olduğunu söylüyordu. böylece her türlü politik, ekonomik, toplumsal ve askeri faaliyetlerin odak noktası olduğunu bildiriyordu. Buysa kilisenin hem halk yığınları üzerindeki hem de feodal ve merkezi krallıklar üzerindeki etkinliğini büyük ölçüde artırıyordu. Kepler ve Galileo'nun ortaya koydukları bilginin en önemli özelliği daima gözlenebilir ve izlenebilir olmasıdır ve olgular tarafından doğrulanmasıdır. Halbuki kilisenin öğretilerine sadece inanmak gerekir. Doğru olup olmadığını tartışmak suçtur. Olgular tarafından da daima yanlışlanabilir. O halde en önemli nokta şudur. Kilisenin ideolojisi engelliyor, yasaklıyor, suç sayıyor, günah sayıyor diye Galileo ve Kepler bilimsel bilgilerini ifade edemeyecekler midir? Kilisenin, çağın egemen ideolojisinin bu derece engellemeleri, yasaklamaları ve tehditleri karşısında evrenin merkezinin dünya olmadığı, dünyanın döndüğü olgular üzerinde ısrarla durulmayacak mıdır? Bu olgular ve olgusal ilişkiler üzerinde ısrarla durulması, bununla ilgili önermelerin ifade edilmeye çalışılması, bunlardan taviz verilmemesi, dogmatizm, fikri sabit veya obsesyon olarak nitelenebilir mi? Dogmatizme karşı mücadeleyi dogmatizm olarak nitelendirmek mümkün müdür? Dogmatizme karşı mücadele, bilim yönteminin bir gereğidir. Dogmatizme karşı mücadeleyi dogmatizm olarak nitelendirmek, gizli kapaklı yollardan dogmatizmi, dogmatik düşünceyi bilime egemen kılmaktan başka bir anlam taşımaz. Bilimin olgulara ve nesnel gerçeklere dönük olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Olgulara dayanmayan hiçbir iddianın, hipotez veya teorinin bilimsel olmadığını, olgular tarafından kanıtlanmayan hiçbir hipotez veya teorinin kabul edilemeyeceğini ne kadar tekrarlasak azdır. Galileo'nun dünya dönüyor şeklindeki nesnel gerçeği ifade etmekteki azim ve iradesini hiçbir zaman gözden uzak tutmamak gerekir. Bunu ifade etmekteki ısrarından dolayı Engizisyon Mahkemesi tarafından yargılanması, idama mahkum edilmesi, dogmatizme karşı mücadelenin ne biçim boyutlara ve sonuçlara ulaşabileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Engizisyon Mahkemesi, Galileo'ya eğer dünya dönüyor diyerek Yüce Kilise'ye karşı hata ettim, özür dilerim. Şimdi bu görüşümü reddediyorum. Dünya kilisenin dediği gibi sabittir dersen idamdan kurtulacaksın diyor. Dipnot: Galileo Engizisyon Mahkemesi karşısında bu öneriyi kabul etmiştir. Böylece Engizisyon Mahkemesi onu idam etmemiştir. Fakat mahkemenin kararını açıklamasından sonra kapıdan dışarı adımını atarken dünya şimdi bile dönüyor diye mırıldanmıştır. Bu önerme ise kilisenin öğretilerinin dinsel olmanın ötesinde ideolojik ve politik içerikleri olduğunu da göstermektedir. Dünyanın döndüğü, evrenin merkezinin dünya olmadığı anlayışı yaygınlaştıkça kilise politik ve ekonomik çıkarlarını yavaş yavaş kaybetmektedir. Burada amaç kişilerin kahramanlaştırılması, kişilere hayranlık duyulması ile ilgili değildir. Dünyanın döndüğü olgusu üzerinde ısrarla durulması bilim yönteminin bir gereğidir. Bu ısrar kahramanlık, Don Kişotluk olarak nitelenemez. Bilimin başka türlü bir davranış ve ifade biçimi yoktur. Gelelim Türkiye'ye. Kürt olgusunun ifade edilmesini resmi ideoloji, Kemalist ideoloji yasaklamış. Kemalist ideoloji Kürt olgusunu inkar ediyor, reddediyor. Bu olguyu ifade edenleri her zaman ceza kanunlarıyla, çeşitli baskı ve terör yöntemleriyle tehdit ediyor. Zaman zaman idam cezaları isteyen iddianamelerle yargılıyor, ağır cezalar veriyor. Aynı Orta Çağ'da Hristiyan dünyasında kilisenin öğretilerine ve ideolojisine karşı çıkanların yargılandığı gibi. Son 50 senedir Kürtler hakkında siyasal suç isnadıyla düzenlenen iddianameler incelendiği zaman bu husus görülmektedir. Bu durum karşısında resmi ideoloji yasaklamış diye, cezaya bağlamış diye, inkar etmiş, reddetmiş diye bu olgunun ifadesinden kaçınılabilir mi? Bilim alanında olduğumuzu kat'i surette hatırdan çıkarmayalım. Bilimde ise doğrunun, gerçeğin yani hakikatin tek ölçütü vardır, o da olgulardır. Bilimin ortaya koyduğu sonuçların olgular aracılığıyla gözlenebilir olması şarttır. Olgular tarafından kanıtlanmadan bilimsel doğruların elde edilmesi mümkün değildir. İdeoloji hiçbir zaman doğrunun, hakikatin ölçütü olamaz, adı Kemalist olsa da. O halde bilimin görevi dogmatizm ile mücadele etmektir. Dogmatizm resmi ideoloji çerçevesinde şekillenmişse onunla mücadele edilir. Bu tür mücadeleyi sürdürmeden bilimi geliştirmek mümkün değildir. Zira bilimin başka bir yöntemi yoktur. Terör karşısında sinmek, yalan söylemek, görmemezlikten gelmek, boyun eğmek bilimin yöntemi olamazlar. Zaten bunlar bilimin kavramları da değildir. O halde herhangi bir kişinin varlık alanı olarak gerçek üzerinde, gerçek somut üzerinde, olgular ve nesnel gerçek üzerinde ısrar etmesi bilim yönteminin bir gereğidir. Yalana dayalı bir resmi ideoloji, yani dogmatizm karşısında olgular ve nesnel gerçek üzerinde ısrar eden bir kimsenin tavrını dogmatizm, fikri sabit gibi deyimlerle nitelendirmeye çalışmak, aslında dogmatizmi bilime egemen kılmaya çalışmaktır. Bilim üzerinde, özellikle toplumsal bilimler üzerinde iyice egemenlik kurmuş olan dogmatizme hiç ses çıkarmamaktır. Herhangi bir dogmatizm ile mücadele etmeyenlerin, boyun eğenlerin ise onu övmekten başka yapacakları hiçbir şey yoktur. Yukarıda olguların, olgusal ilişkilerin ve nesnel gerçeğin ifadesinin yasaklarla, ideolojilerle engellendiğini belirtmiştik. İşte bu noktada bilim ile ideoloji arasındaki ilişkileri belirtmekte büyük bir yarar vardır. İdeoloji ile bilim arasında büyük bir ayrılık, biraz da benzerlik vardır. İdeoloji kavramı, çeşitli zamanlarda çeşitli anlamlar verilmiş, zaman ve uzay boyutu içinde muhtevası en fazla değişikliğe uğratılmış kavramlardan biridir. İdeoloji kavramı başlangıçta düşünceler bilimi anlamında kullanılıyordu. İdeoloji bilimi, düşüncelerin nereden geldiği, nasıl elde edildiği konuları üzerinde duruyordu. Düşüncelerin nereden geldiği sorusuna verilen cevap şudur: duyumlardan. Fakat duyumculuk kolayca inançlarla birleşebilir. Din inancı, ruha olan inanç giderek duyumculukla birleşti. Dipnot, duyumculuk Kondilağ'ın 1715-1780 savunduğu bir felsefedir. Buna göre zihin işlemleri sadece duyumlara dayanır. Duyumculuğa göre zihnin özerk faaliyeti yoktur. Böylece düşüncelerin bilimi olarak gelişen ideoloji belirli bir düşünceler ve inançlar sistemi halini aldı. Dipnot, Antonio Gramsci, Felsefe ve Politika Sorunları, sayfa 85. Günümüzde ideoloji, daha çok fikir, inanç, düşünce ve davranışların karışımı sonucu elde edilmiş, sistemlerin adı olarak kullanılmaktadır. Belirli bir sınıfın, sosyal tabakanın, devletin, kazanılmış çıkarlarını korumak, sürdürmek ve yeni yeni çıkarlar elde etmek için geliştirdiği fikir, düşünce, inanç ve davranış sistemleri olarak kullanılmaktadır. Burada yeni gelişen güçlerin, gelişen sınıfların ideolojileri de vardır. Sömürgeci devletin ideolojisi olduğu gibi, sömürge halklarının da ideolojileri oluşur. Sömürge devletin ideolojisi sömürge ilişkilerini sonsuza kadar sürdürmek olduğu halde, sömürge halklarının geliştirmeye çalıştığı ideoloji sömürgeci boyunduruğu parçalamayı amaçlamaktadır. İdeolojiler kısaca fikir, düşünce, inanç ve davranış sistemleridir. Dipnot, Duverger, Politikaya Giriş, Çeviren Semih Tiryakioğlu, Varlık Yayınları, İstanbul 1964, sayfa 80. İdeoloji, belirli bir durum veya ilişki biçiminde davranışlara yön veren fikirler ya da düşünceler ve inançlar bütünüdür. İdeolojiler inançları, fikirleri ve davranışları birleştirmektedirler. Başka bir deyişle ideolojiler, belirli durumlarda ne yapılması gerektiğini, nasıl hareket edileceğini gösteren sistemlerdir. İdeolojiler üzerinde çalışarak belirli durumlarda nasıl hareket edileceğini önceden kestirme olanaklarını bulabiliriz. Bu bakımdan ideoloji kavramı doktrin kavramından daha kapsamlıdır. İdeoloji en geniş anlamda eylem ilke ilişkisini belirlemekte, bu ilişkiyi kurucu ve sürdürücü bir rol oynamaktadır. İdeoloji bu rolünü ve fonksiyonunu iki yönde yürütmektedir. Birincisi, ideolojinin sosyal bir içerik taşımasıdır. İdeoloji, bir grubu, bir halkı, bir ulusu, bir sosyal sınıfı belirli konularda bir araya getirmekte, ortak düşünce ve ortak eylem şekilleri ortaya koymaktadır. İkinci olaraksa, meydana getirilmeye çalışılan ortak düşünce ve eylem biçimlerinde kişilerin rollerinin ne olacağını ve bu rollerin nasıl örgütleneceğini göstermektedir. Dipnot, David Apter, söz eden Gencay Şaylan, Türkiye'de Kapitalizmin Bürokrasi ve Siyasal İdeoloji, TODAİE, Ankara 1974, sayfa 9. İdeolojinin doktrinden daha kapsamlı olması ise, fikirler bütün olmasından öte davranışlar konusunda da yol göstermesi, eylemleri ve eylemler içinde kişilerin rollerini örgütlemesiyle ilgilidir. Doktrinin ise böyle bir eylemsel ve örgütsel bir rolü yoktur, o sadece fikirler düzeyinde gelişmektedir. Doktrin, bir felsefe veya edebiyat veya din okulunun veya dinin dogmalarının meydana getirdiği fikirler bütünüdür. Doktrin, değer yargılarına dayalıdır. İdeolojiler, fikirlerin, inançların ve buna uygun davranışların belirli oranlarda birleşmesinden meydana gelen sistemlerdir. Bu, ideolojiyi bilimden ayıran son derece önemli bir farktır. Bilimde inançlar rol oynamaz. Bilim sadece fikirler düzeyinde gelişir. Bilimin ne tür fikir ve bilgiler üzerinde geliştiğini daha önceleri belirtmiştik. Öte yandan, ideolojiler sadece toplum için yapılır. Bilimse, insanların evreni, doğayı, tarihi, toplumu, şey ve olguları kavramaları için geliştirdikleri bir düşünce yöntemidir. Bilim sadece toplumlar üzerinde uğraşmaz. İdeolojinin bilimden farklı olan bu özelliğini şu tarifle de belirtmek mümkündür. Siyasal ideoloji, bir ülke, devlet, millet, siyasal bir parti veya sosyal bir grup tarafından benimsenen, amacı belirli siyasal hedefleri gerçekleştirmek olan ve siyasal, sosyal, ekonomik olayları, kurumları bu amaçlara göre yorumlayan inançlar, fikirler bütünüdür. Dipnot, Bülent Daver, Siyasal Bilime Giriş, SBF, Ankara 1966, sayfa 246-293. İdeolojilerin ortaya çıkışının çeşitli nedenleri vardır. İdeolojiler, başta bir grubun, bir sosyal sınıfın, bir ulusun kazanılmış çıkarlarını korumak, savunmak ve geliştirmek için ortaya atılırlar. Diğer yandan ideolojiler, belirli bir sosyal sistem içinde bazı fonksiyonların değiştirilmesini amaçlayabilirler. İdeolojinin ortaya çıkışının başka bir nedeni, toplumsal değişmeden zarar gören grupların ve sınıfların mevcut çıkarlarını korumak, savunmak ve sürdürmek için gösterdikleri çabadır. Dipnot, Gencay Şaylan, AGE, sayfa 9. Bütün bunların ötesinde, herhangi bir devletin egemenliğinde tuttuğu halklara, uluslara ve ülkelere karşı yürüttüğü politikayı sağlamlaştırmak için ortaya atılan ideolojiler de vardır. Bu ideolojiler, halkları, ulusları ve ülkeleri boyunduruk altında ve sömürge yönetimi altında tutarak, devletin kazanılmış çıkarlarını korumakta, savunmakta ve değişmektedir. Görüleceği gibi ideolojiler daima kazanılmış çıkarları korumakta ve yeni çıkarlar elde etme noktasında odaklaşmaktadır. Bu iki safhada olmaktadır. Önce söz konusu çıkarları gerçekleştirmek için belirli bir dünya görüşü ortaya atılmaktadır. İkinci olaraksa bu dünya görüşünü egemen kılmak için şu ya da bu biçimde eyleme geçilmektedir. O halde herhangi bir ideolojinin gücü iki etkene bağlı olmaktadır. Birinci etken şudur. A. Tehdit edilen, B. Savunulan, C. Gerçekleştirilmeye çalışılan çıkarların ekonomik, toplumsal ve politik içeriği nedir? İkinci etken ise şu. Çıkarları tehdit eden, savunan, gerçekleştirmeye çalışan sosyal grubun sosyal ve politik sistem içindeki kontrol gücü ne kadardır? Bu güç, ekonomik, siyasal, toplumsal veya bunların karışması ve tek elde toplanması şeklindeki bir güç müdür? Dipnot, Gencay Şaylan, AGE, sayfa 10. İdeolojilerin hem pozitif hem de negatif unsurları vardır. Eğer ideoloji, benimsediği taraftarlığını yaptığı ve kitlelere götürmek istediği hareket için belirli amaçlar gösteriyorsa, bu ideolojinin pozitif unsurudur. Belirli bir düzene, rejime, siyasal sisteme karşı olmaksa, ideolojinin negatif unsuru ile ilgilidir. Dipnot, Bülent Daver, AGE, sayfa 256-257. Eğer ideoloji, politik eylem alanında taraftarlarına yol gösteriyorsa, kılavuzluk ediyorsa, araçsal bir ideolojidir.